baş tacı. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Baş tacı bu cuma günü de yine başımızın tacı olan dinleyenlerimize ulaşmaya başladı. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Sefa Aktan'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyenlerimiz bizi 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralarından arayabilirsiniz. Instagram'da da hesabımız bastaci alttan uzun çizgi ve tabii ki www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden dinlemeniz mümkün olduğu gibi. TRT Dinle mobil uygulamanız varsa tüm programlarımızı TRT Dinle'den dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda hem kayıtlı programlarımızı hem de canlı yayınlarımızı. Ve güzel bir şarkıyla selamlıyorum sizleri. Öncelikle kanatlarımla dünyayı sarsam diyecek bakalım kim? Aslı Gökkuş.
İçimdeki çocuğu tutabilirim. Korsam, korsam, yolları aşıp hayat bulsam. Uçsam, uçsam, kanatlarımla dünyayı sarsam. Korsam, korsam, yolları aşıp hayat bulsam. Uçsam, uçsam.
Sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir sohbete hoş geldiniz diyoruz. Çünkü gerçekten hepimizin çok sevdiği bir konu. Seveceğinizi düşünüyoruz. Tarih boyunca birçok kadın farklı biçimlerde dünyayı değiştiren işler başardı. Yaşadığımız dünyayı korumak, güzelleştirmek için herkese sorumluluk düşse de kadınlar bu konuda daha duyarlı ve daha çok çaba harcıyorlar. Bu yüzden dünyayı kadınlar değiştirecek diyoruz. Çocuk yetiştiren kadınlara aslında daha da büyük bir iş düşüyor. Çünkü onlar bir anlamda geleceği de inşa ediyorlar. Bugün pek çok çocuğu olan bir kadını konuk ediyoruz baş tacına. Bir öğretmeni konuk ediyoruz. Hoş geldiniz Zeliha Güneş Demir.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Evet, okul öncesi eğitimi öğretmeni, aynı zamanda tema gönüllüsü, çocuk kitapları yazarı ve yine bizim çok ilgimizi çeken bir konu AFAD gönüllüsü Zeliha Güneş Demir hocamız. Gönüllülük dünyanın geleceği, ekolojik okuryazarlık ve çocuklar hakkında konuşmak istiyoruz biz hocamızla ve acısını hala bütün ağırlığıyla kalbimizde duyduğumuz deprem felaketinin hayatlarını değiştirdiği insanlarımızdan da bahsetmek istiyoruz. Evet Zeliha hocam, her şeyden önce çocuk. Yani yeni bir başlangıç, hani nasıl bir bahar insanda o sevinci uyandırır ya, her çocuğun gözüne bakmak da bende o sevinci uyandırır. Sizin için nedir? Bir öğretmen için çocuk nedir?
Bir öğretmen için çocuk çok değerlidir bir kere. Geleceğimizin güvencesi olarak biz görüyoruz. Hı-hı. Çünkü vatanımızı, milletimizi onlara emanet edeceğiz. Ülkemizi onlara emanet edeceğiz. Onun için onların eğitimleri, hı-hı, iyi yetişmeleri, hı-hı, ve her şeyden önce mutlu birey olarak yetişmeleri bizim için çok değerli.
Evet.
Onun için biz öğretmenler de hep bu bilinçle hareket etmeye çalışıyoruz.
Evet. Çünkü... Siz bu arada formasyonunuzdan bahseder misiniz bize? Siz ne okudunuz? Çocukları sonra işte okul öncesi eğitim size nasıl cazip geldi? Eğitiminizi nasıl oraya kanalize ettiniz?
Ben aslında çok küçük yaşta karar verdim öğretmen olmaya.
Çocuk mu seviyordunuz siz?
Çocukları da seviyordum. Öğretmenliğin de kutsal bir meslek olduğunu ve niye ise çocuk yaşlarımda öğretmen olup ülkemin her yerini gezeceğim diye hayal kuruyordum. Ama maalesef çok yer gezmek nasip olmadı. Genelde ilk görev yerim Gere'de ve akabinde Ankara'da görev yaptım. Şartlar onu gerektirdi. Liseyi öğretmen lisesinde okudum. Öğretmen olmak isteğiyle birlikte. Devamında Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünü okudum. Yüksek lisansımı eğitim teknolojisi alanında yaptım. Aslında üniversitede her gencin hayali olduğu gibi akademisyen olarak sürece devam etmeyi planlamıştım. Fakat derse girdikten sonra, çocuklarla o süreci paylaştıktan sonra
daha keyifli,
daha keyifli geldi. Çünkü çok saflar, çok temizler ve onların davranışlarında meydana getireceğiniz bir değişiklik ömür boyu peşlerine gittiği için... ve benim okul öncesi branşım olması da çok buna katkı sağlıyor. Tabii ilk öğretmen kavramını bizimle birlikte
alıyorlar.
Hiç kimse
alıyorlar. Herhalde bir öğretmen kadar çok sevilemez değil mi dünyada? Şöyle bir düşündüğünüzde, değil mi?
Yani
çünkü
evet.
Çünkü sınıfında bulunduğunuz her çocuk öğretmenini çok seviyor ve siz kesin onlarca sınıf okutuyorsunuz ve binlerce, milyonlarca kalpte siz varsınız.
Kesinlikle. Bir de bizim şöyle bir hem avantaj hem de aslında bazen dezavantaj gibi de görünüyor. Okul öncesi çok uzun sürmediği için bir yıl veya iki yıl çocuklarla birlikte oluyoruz. Ve her yıl farklı çocuklara dokunma şansımız oluyor. Bu aslında çok büyük bir avantaj. Onları o tohum ekiyoruz ya, filizlenmesi
ama aslında
açısından.
Aslında 2 değil, 3, 4, 5 yaş grupları bizimkiler.
Bağımsız anaokullarımızda evet 3 yıl eğitim
alın. Ama devlet anaokullarında 2
ana
mi?
Ana sınıflarında hani 5 yaş grubu sadece olduğu için bazen 4,5-5 yaş değişebiliyor kurumun özelliğine göre. Bazen diyoruz ki çok erken gidiyorlar elimizden. Biraz daha meyvesini yemek istiyoruz daha.
Evet. Tam kıvama gelmişken
kesinlikle.
Böyle değil mi her şeyiyle?
Ama her şeyden önce bir kere Hani eğitim boyutu çok önemli tabii ki. Ama o süreci onlarla paylaşmak, o kendinizi onlara vermek aslında bizi de yeniliyor.
Tabii.
Bize de çok iyi geliyor çocuklar
tabii,
o
tabii,
anlamda.
Tabii, çok güzel.
Ben şu anda 5 yıldır derse bir fiil girmiyorum ama okul müdürü olarak görev yapıyorum. Tabii ki okulumda şu anda 165 öğrencim var. Hani hepsiyle iletişim halindeyim. Ama derse girip birebir birlikte olmak çok farklı bir duygu.
Evet, daha fazla dokunduğunuzu hissediyorsun.
Evet, kesinlikle.
Değil mi? Onlara, onların hayatına.
Kesinlikle.
Çok keyifli.
Çok değerli.
Peki, gönüllülükten biraz bahsetmek istiyoruz. Evet, siz tema gönüllüsüsünüz.
Evet.
Gönüllülük nedir? Bir ondan öncelikle kelime bazında bir açalım mı?
Ya, gönüllülük aslında çok değerli ama ülkemiz açısından düşündüğüm zaman çok da üzülüyorum. Genelde ülkemizde gönüllülük emeklilerin yapacağı iş olarak bakılıyor. Oysa ki hani ilkokuldan, okul öncesinden bile başlayıp yaşam boyu bireyler gönüllü olabilirler. Çünkü herkesin gönüllü olarak katkı sağlayabileceği bir alan mutlaka vardır. Yani ama bizde niyeyse gönüllülük böyle emekli işi olmayan kişinin yapabileceği gibi algılanıyor. Ama ben gençliğimde de çok hani profesyonel olmasa da elimden geldiğince gönüllü çalışmalara katılıyordum. Ama ne zaman tema gönüllüsü oldum 2010 yılında, daha bir profesyonelleştim.
Ben de onu soracaktım.
Daha bir profesyonel başladım ve bakış açım değişti. Olaylara bakış açım değişti. Tema Vakfı ile birlikte tabii tema doğal varlıklarla ilgilenen, hani doğayla ilgilenen, ekolojiyle ilgilenen bir vakıf ve gerçekten son dönemlerde dünyamız ekolojik dengesini kaybetmekte. Bize de çok iş düşüyor eğitimciler olarak. Çünkü bu nedir? Bilinçlenme ile başlaması gerekiyor. Bu anlamda çok keyifle, beni de çok geliştirdiğini düşünüyorum vakfın. Tema Vakfı'ndan sonra tabii Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği'nin de üyesiyim. Aynı zamanda Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği üyesiyim. Eğitimci Kadınlar Derneği üyesiyim. Onlara da katkılar sağlıyorum. İnsanlar şey diyorlar, nasıl zaman ayırıyorsun? İsteyince zaman ayrılıyor. Kesinlikle zamanın problem olduğunu düşünmüyorum. İyi bir zaman yönetimiyle elimizden gelenin en iyisini gösterebiliriz. Yani zaten gönüllülükte de hani senin yapabileceğin performans kadar. Zaten çok yüksek bir performans sergilemek için çaba gösterip kendini de yormaya gerek yok.
Çünkü aslında kalabalığız ve hepimiz oraya bir damla su aktarabilirsek koskocaman bir denize ulaşacağız, değil mi?
Kesinlikle, çok haklısınız. Yine geçen yıl Haziran ayında sanki deprem olacağını tabii ki bilmiyorduk ama niyeyse Haziran ayında ben AFAD gönüllülüğünün yüz yüze eğitimlerini tamamladım. Bir an önce onları tamamladım. Tamamlarken de AFAD gönüllüsü olurken de hep şey düşündüm. Hani açıkçası yaşım itibarıyla hani tamam çok yaşlı değilim ama AFAD bölgesinde biraz daha enerjik olmak gerekiyor düşüncesiyle ben burada destek olabilirim
diye
deprem bölgesine hani gidebilirim diye düşünmüyordum.
Ama öyle olmadı galiba.
Ama evet öyle olmadı. İlk gün dayanabildim, ikinci gün
duramadınız ki.
Duramadım çünkü o ekrandaki görüntüleri görünce oradaki insanların bana ihtiyacı olduğunu hissedip ve kendimi İlafat'ta buldum ki bölgeye gideyim diye.
Peki o zaman şimdi şu süreç oraya bölgeye döneceğiz. Şunu merak ediyorum. Şu anda bizi dinleyip bir taraftan ben de gönüllü olmak istiyorum AFAD'da diyelim ya da Tema Vakfı'nda. Bunlara nereden başlamalıyız bu işe biz?
Tema Vakfı için Tema Vakfı'nın 81 ilde ve birçok ilçede ve mahallelerde şimdi sayıyı net veremeyeceğim ama yani yanlış vermek istemiyorum. 300'ün üstünde yerde Tema Vakfı var.
Tamam.
Temsilciliklerine ulaşabilirler. Bu temsilcilere ulaşabilmek için tema.org sitesinden. Tamam. Oradan da gönüllü olabilirler. Hı hı. Ama aktif olarak çalışmalara katılmak için mail atabilirler. Ya da sitede bir harita var. Haritada bulundukları yere işaretlerlerse oradaki sorumlu arkadaşımızın iletişim bilgilerine ulaşabilirler. Tamam. Oradan gönüllü olup çalışmalara aktif katılabilirler.
Çok güzel.
AFAD gönüllüsü olmak için de yine AFAD'ın web sitesinden gönüllü olmak istiyorum formunu doldurabilirler. O formu doldurduktan sonra AFAD'ın gönüllü eğitimleri, online eğitimleri var.
Ben de tema için de var mı bu? Diyecektim hani direkt katılamayabilir belki, online eğitimler var mı diyecektim. Siz oraya geldiniz.
Tema ara ara online eğitimler yapıyor.
Ama genelde yüz yüze mi?
Şöyle, tema ilk başta hani gönüllülerle birlikte iller kendi bölgelerinde eğitimler yapıyorlar, etkinlikler yapıyorlar. Bunun haricinde merkezin yaptığı online eğitimler oluyor. Arada gönüllülerine bilgi veriyor bununla ilgili. Paylaşımlarda bulunuyor. Onlara katılabiliyorlar. Bunun haricinde de illerde yine temsilcilerimiz, mahalle ve ilçe sorumlularımız eğitimlere, yetişkin eğitimi de çocuk eğitimi de veriyorlar. Ben mesela şimdi bir öğretmen olarak kendi bölgemde eğitim ihtiyacı olan okullara gidip arkadaşlarımla birlikte eğitimler veriyoruz.
Ne üzerine örneğin eğitim? Yani bizim sunum mu yapıyorsunuz? Nasıl bir şey ortam hayal edelim?
Sunum yapılıyor. Bazen meşe palamutu tüpleme etkinlikleri yapılıyor. Fidan dikimi yapılıyor. Sunumların içeriği tema merkez tarafından hazırlanır.
Tamam.
Toprak, su, biyolojik çeşitlilik, sıfır atık. Temanın hem eğitim programları var hem de projeleri
Sizin
var.
Sizin elinizde dokümanlar oluyor mu? Bunların?
Tabii ki. Yani bizim elimizde şimdi bazen arkadaşlar şunu düşünebilirler. Hani gönüllü olacağım ama ben doğayla ilgili bir şey bilmiyorum ki gidip ne anlatacağım veya ne yapacağım. Aslında Tema Vakfı merkezde çok iyi bir eğitim ekibi var.
Tamam.
Bu ekip içerikleri hazırlıyor.
Harika.
Döküman halinde sunumlarla birlikte.
Sizi bizler dolatıyor zaten eğitimsiz gitmeden.
İnanın sunumlarda hangi slaytta neyi soracağımıza, neyi konuşacağımıza kadar çok açıklayıcı güzel bir şekilde bilgi gönderiyor
çok
bize.
Çok keyifli. Aklımı çeldi bu konu benim. Peki AFAD'a dönelim. Ben şimdi sözünüzü bölmeyeyim. AFAD gönüllülüğü içinde dediniz ki online eğitimler var dediniz. Orada kalmıştık.
Online eğitimler tamamlandıktan sonra AFAD İl Müdürlüğü sizi yüz yüze eğitime davet ediyor. 5 günlük bir yüz yüze eğitimi var AFAD İl Müdürlüğü'nde. O eğitimleri tamamladıktan sonra zaten online'da AFAD gönüllüsü olmuştunuz. AFAD destek ekibi de gönüllü destek ekibinde yer alıyorsunuz.
Peki Zeliha Hocam, şu orada yine bir virgül koyacağım. Aklıma şu soru geldi. Diyelim ki biz bu sürece başladık, yüz yüze eğitime geldik. Ama şöyle diyebilirler mi? Hani orada sizin örneğin psikolojik dayanıklılığınız da söz konusu olması gerekiyor belki. Size şunu diyebilirler mi? Ya, çok teşekkür ederiz ama biz sizinle bu konuda yol alamayacağımızı görüyoruz. Böyle bir geri çevirme söz konusu olabilir mi?
Yok yani AFAD geri çevirmiyor bildiğim kadarıyla çünkü hiç şahit olmadım. Artı ben bu yaşadığımız depremde giden gönüllü arkadaşların çoğu eğitim almamıştı. Burada bölgeye gitmek için çünkü orada herkese ihtiyaç var.
Evet.
Hani sadece eğitim alan kişiler bölgeye gitmedi.
Anladım.
Yani o gün sabah veya o gün bir saat önce sistem üzerinden AFAD gönüllüsü olup akabinde hemen deprem bölgesine, AFAD bölgesine giden arkadaşlarımız vardı.
Tamam.
Öncesi için bir şey diyemem ama bu Maraş depremi
insan ihtiyacı olduğu için hemen devreye girildi.
Kesinlikle.
Anlıyorum.
Yani Maraş depreminde benim yaşadığım buydu, gözlemlediğim buydu.
O zaman hazır konu depreme gelmişken ve siz de bir AFAD gönüllüsü olduğunu söylemişken ikinci günü gittim dediniz.
Evet.
Evet. Nasıl bir tabloyla karşılaştınız ve gerçekten evet ben şunları yaptım ve içim çok rahat şu anda bir AFAD gönüllüsü olarak bunları yapabildiğim için huzurluyum dedikleriniz neler?
Gerçekten iyi ki gittim, her zaman söylüyorum. O insanların bize ihtiyacı olduklarını yani gitmeden tahmin ediyordum ama gidince daha çok yaşadım. Gece 2:30 gibi ben Maraş'taydım. Biz bir otobüsle 46 kişi gittik. Ve ekibin sorumlusuydum da aynı zamanda. Sanırım okul müdürü olmamdan kaynakla, çünkü yola çıkarken öyle bir sorumluluk verildi. Yine yanımda beraber sorumluluğumu paylaşan bir arkadaşım daha vardı. Biz AFAD İl Müdürlüğü'ne gittiğimizde Maraş'ta araç ihtiyacı vardı. Biliyorsunuz hani her taraf çok ihtiyaç vardı ve araç uçakla İstanbul'dan gelen bir arama kurtarma ekibi vardı. Bir enkaza gitmesi gerekiyordu. Araç olmadığı için hemen gidememiş herhalde. Biz gider gitmez benden aracı istediler.
Evet.
Açıkçası aracı vermek istemedim çünkü 45 kişiyi nereye götürecektim.
Evet.
Ama vicdanen de gönüllüsün. Böyle bir lüksün var mı? İç sesin. Senin böyle bir lüksün yok. Çünkü bir enkazdan ses gelmiş. Arama kurtarma ekibi ve sağlık ekibinin gitmesi gerekiyor. Ben hemen şeyi topardım. Dedim ki biz götürelim, bırakıp dönelim. Biz
güzel.
Ayakta arama kurtarmacıları ve sağlık ekibini aldık.
Aldınız, hep beraber
bölgeye
gittiniz.
Gittik hep beraber. İşte binanın güvenliği sağlandı. Çünkü bir yönden şunu düşünmek zorundayım. Ekibin sorumlusu olarak götürdüğüm ekibi sağlam geri getirmem lazım.
Tabii.
Onların güvenliğini. Çünkü hepsi gönüllü. Ve biz bu ekibin içinde 8 kişiye eğitim almıştık.
Evet.
Diğerleri gönlünü ortaya koyan çok değerli insanlardı.
Evet.
Biz gittiğimizde o bölge Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinin Sütçü İmam Mahallesi'ne de 11 katlı bir enkaza gittik. Baktım bölge halkı gözünün içine bakıyor. Arama kurtarmacıları orada bırakıp araçla ben döndüğüm zaman onlar nerede kalacaklar? Mecbur akşamında dönecekler. İnsanlar yardım bekliyor. Biz mecburen kaldık otobüste. 6 gün orada konaklayıp İlafat'tan destek tır istedik. Malzeme dağıttık. Binanın güvenliğini sağladık.
Kısmet öyleymiş.
Öyleydi. Orada kalmam.
Evet.
Kaldığıma da çok mutluyum. Çok yorulduk. Tabii ki çok zordu şartlar. Ama İnsanlara yardımcı olduğumuz için de çok mutluyduk. Çünkü dört yol ağzında bir alandaydım. AFAD'ın aracını gören, bir tane de AFAD çadırımız vardı. AFAD'ın çadırını gören bizi koordine merkezi gibi algılayıp çok güzel Anadolu'dan insanlarımız geldi. Arabalarıyla, minibüsleriyle, pazar arabalarıyla yardımlar getirdiler. Direkt biz AFAD'ı
siz
görünce
dağıttınız.
Bizim yanımıza gelip dağıtmak haricinde ben zaten tırdan malzeme indirdiğim için ihtiyacım olanı alıp ihtiyacım olmayanı da köylere. Çünkü insanlar gelip şu köye yardım gitmedi, şu mahalleye yardım gitmedi. İletişim bilgilerini alıp o gelen araçları oralara yönlendirdim. Arabalarında yer varsa kendimiz tırdan dağıttığımız malzemelerden onlara destekledik. Sonrasında bir aşevi geldi, kuruldu yanımıza. O aşevi de gönüllü kurulan bir aşeviydi. Oranın yerli halkından emekli bir komutan kurdu. Onunla iletişim halinde yine bizim sağlık ekipleri alanda sıcak yemek gitmeyen yerlere inanın salça kutularıyla yemek dağıttılar, götürdüler. Onun için iyi ki gittim diyorum. İyi ki gittim ve hala benim orayla iletişimim devam ediyor.
Sonra, bitmez ki.
Bitmez.
O öyle bir gönül bağ ki çünkü.
Kesinlikle. Dönerken zaten bizi AFAD geri çekti. Çünkü artık vücudunda dayanma gücü var. Bizi de korumak adına. Dolayısıyla ben hep şunu düşündüm. Sanki memleketimden, akrabalarımdan ayrılıyormuş gibi döndüm o bölgeden. O insanlara ihanet ediyormuş gibi hissederek döndüm ki nitekim sonrasında yine gittim.
Ve gideceksiniz.
Ve bayramda yine gideceğim.
Öyle biliyorum.
Yani.
Evet hocam çok teşekkür ederiz. Ben açıkçası kitaplarınızdan da bahsetmek isterdim. Sevgili dinleyenlerimiz Zeliha Güneş Demir hocamızın okul öncesi eğitimiyle ilgili yazmış olduğu kitaplar var. Onlar da siz bahsetmiştiniz az evvel uygulama etkinlik.
Okul öncesi daha çok çocuklarla etkinlik kitapları bunlar. Çocukların özellikle kazanım göstergelerine yönelik, belirli gün ve haftalara yönelik yaparak, yaşayarak verdiğimiz etkinlikleri pekiştirmek amacıyla.
Çok güzel, çok güzel.
Ve bir de iki set öykü kitabım var. Kavramlarla öyküler.
Harika.
Özellikle çocukların hayatındaki kavramları öğrenmek amacıyla yazıldı bu set. Eğitici öyküler setimizde daha çok çocukların günlük yaşamda karşılaştıkları problemlerle başa çıkmak için ve onların hayatında bazı noktalara dokunabilmek için yazdığım kitaplar.
Harikasınız hocam. Çok çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ederim.
Her şeyden önce çocuk temelli başladı sohbetimiz ama sonrasında bir AFAD gönüllüsü olduğu için hocamız, sevgili dinleyenlerimiz, deprem bölgesine de gittik. Orada yaşananlardan da bahsetti ve iyi ki bir gönüllüsünüz hem TEMA'da hem AFAD'da. Çünkü biz inanıyoruz ki bu dünyayı kadınlar değiştirecek.
Kesinlikle. Evet. Çünkü çocukları kadınlar yetiştiriyor daha çok maalesef. Hani tabii ki babaların da etkisi var ama daha çok kadınların etkisi daha
çok
fazla olduğu
hocam.
İçin.
Çok teşekkür ederiz hocam. İyi ki varsınız. Zeliha Güneş Demir.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Okul öncesi eğitim öğretmeni, TEMA gönüllüsü, AFAD gönüllüsü ve çocuk kitapları yazarı hocamızı konuk ettik sevgili dinleyenlerimiz. Sohbetimiz bir başka taraftan, bir başka yerden devam ediyor olacak az sonra.
Güzeliyle, çirkiniyle, zenginiyle, fakiriyle, köylüsüyle, kentlisiyle olacak ki yaşayasın. Ben olmazsam neye yarar, sen olmazsan neye yarar, o olmazsa neye yarar, neye yarar? Tadı çıksın dünyanın. Yazanıyla, yazarıyla, mutlusuyla, mutsuzuyla olacak ki yaşayasın. Gençliğiyle, yaşlısıyla, zayıfıyla, güçlüsüyle, sanatıyla, bilgesiyle olacak ki yaşayasın. Ben olmazsam çıksın dünyanın. Yarasıyla, sancısıyla, yolcusuyla, amcısıyla, kardeşiyle, bacısıyla olacak ki yaşayasın. Arayacaksın, arayacaksın, bulacaksın ki tadı çıksın dünyanın. Hey!
dinleyenlerimiz, öğrencilerinin 60 ve üzeri yaşlarda olduğu bir üniversite düşünün. Türkiye'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan 60 artı tazelenme üniversitesi bünyesinde eğitim alan öğrenciler mezun olmadan önce 4 aylık süreyle belirlenen yerlerde de staj yapıyorlar. Tazelenme Üniversitesi'nin kuruluşundan da bahsedeceğiz ama öncelikle bir öğrencisiyle sohbet edeceğiz bu üniversitenin. Evet, hem kendisi öğrenci hem de bir taraftan da staj yaptığı bilgisi var bende. O zaman son sınıf öğrencisimdir acaba bilmiyorum ki. Nigar Gürlek Hanım Efendi ile konuşacağız. Nigar Hanım merhaba.
Merhabalar.
Ne güzel bir ses bu böyle cıvıl cıvıl. 60 artı olduğundan emin misiniz?
Teşekkür ederim. Evet.
Evet, her şeyden önce ben sizi tebrik ediyorum. Bu üniversitenin evet kuruluşu, amacı, bunların hepsini Profesör Doktor İsmail Tufan'la konuşmak istiyoruz. Kendisine sizden sonra arayacağız, ulaşacağız. Ancak sizin aklınıza nasıl düştü ve kaç yaşında diye sorayım hadi. Bana göre 60 artı değilsiniz ama yeniden okumak, tazelenme fikri.
Evet. Sosyal medyada ben örgören beyleri, tamirat yapan hanımların resimlerini görüyordum. Hı hı. Sonra bir arkadaşım aradı beni, üniversitede çalışan. Nigar Hanım dedi, sen kaç yaşındasın dedi. Hı. Ben de 57'nin sonlarındayım dedim. Hadi gel seni bizim okula kayıt yapalım dedi. Ne okulu dedim. Hı. 60 artı tazelenme üniversitesi dedi. Hemen sen iki fotoğrafla kimlik fotokopini al gel, ben sana detayını anlatacağım dedi.
Ah çok güzel.
Heyecanla hemen aldım onları, okula gittim. Ben de zaten kamudan emekli olmuştum.
Evet.
Çeşitli belediyenin kurslarına katıldım ama tatmin etmedi beni. Böyle bir şeyler yapmak istiyorum.
Çok iyi anlıyorum.
Daha faydalı olmak istiyorum.
Evet.
Böyle arayış içindeyken hemen aldım belgelerimi, gittim okula, görüştük, anlattı bana. Çok da hoşuma gitti. Zaten ben benim bize iş hayatımdan önce eğitim hayatımda var. Ben 13 yıllık evliyken işe girdim. İşe girdikten sonra üniversiteyi okudum, bitirdim. Okumayı seven ve heyecanla emekli olana kadar işe giden biriydim. Bu da bana çok büyük bir heyecan verdi. Hı-hı. Heyecan verince ben hemen kaydımı yaptırdım.
Çok güzel.
Sonra tabii ki detaylarını öğrendik. İsmail Tufan hocamızla tanıştık. Muhteşem bir hoca. Çok mutluyum. İyi ki yollarımız kesişti diyorum. Sosyal sorumluluk projesi olduğunu, bu işin tamamen gönüllülük sistemine dayalı olduğunu anlattı bize. Sınıftaki bütün arkadaşlarımızın zaten yaş skalası çok yakındı birbirimize. Belli eğitim seviyesinden gelen insanlardık. Çok güzel geçti derslerimiz. Haftada 3 gün heyecanla koşa koşa derslere gittik.
Harika.
Uygulamalı tamirat derslerine katıldık.
Haftada 3 gün mü dediniz?
Haftada 3 gün ders gördük. Bir
çok
günde
güzel.
Seçmeli dersimiz vardı. Bayan olduğumuz için bizim tamirat dersiydi. Erkeklerin de yemek pişirme dersleri vardı. Bunlar zorunluydu. Bir de Japonca dersi vardı. İşaret dili dersi vardı.
Japonca dersi mecburi mi mesela? Japonca dersi mecburi mi?
Hayır, isteğe bağlı.
Tamam. Çünkü yani ben 60 yaşından sonra Japonca öğrenebileceğimi düşünmüyorum.
Öğrenen arkadaşlarımız var. Hatta onlar biz biraz daha ilerletelim de Japonya'ya bir tur düzenleyelim demişler.
Onların amacı tur düzenlemek, Japonca öğrenmek mi acaba?
Amaç zaten burada yeni şeyler
öğrenmek. Tabii. Doğru.
Beynin çalışmayan bölümlerini çalıştırmaktı.
Çok güzel, çok güzel.
Derslerimiz çok güzel geçti, çok keyifli geçti. Arada etkinliklerimiz oldu, etkinliklere katıldık.
O zaman şimdi şurada bir virgül koyuyorum. Nigar Hanım, o zaman siz hani 57 yaşında dediniz ya, burası 60 üstü, 60 artı, 60 plus'tı. Siz
yani, bana söylediğinde 57'ydim, 60'a girmek üzereydim zaten.
Söylediğinde 57'ydi. Siz 60'a girmek üzereyken bu işe başladın.
Evet,
tamam,
evet.
Tamam. Tamam.
Birinci sınıfı 60 yaşında okudum.
Çok güzel. Tamam, peki. Ona göre evet. Biz de şimdi yatırımımızı yapacağız bu saatten sonra. Öyle dinliyoruz biz sizi.
Çok güzel bir deneyim.
Tamam.
Zaten bu işte gönüllülük esas. Gönüllü olan herkesin severek bu okula gitmesini öneriyorum.
Yani
çok
bizim o zaman Nigar Hanım hiçbir şey hazırlamamıza gerek yok. Bir kimlik, bir de fotoğrafımız olsun, yetecek mi?
Yeterli. Bir de gönülden istemek.
Onu anladım, tamam, o kesin zaten. Hayır, yani benim en büyük korkum şöyle denilmesiydi. Hocamıza soracaktım ama siz zaten bunu açtınız benim için. Üniversite sınavına girmek zorunda mıyım?
Hayır.
Yok, gönüllülük
hayır,
bu.
Hayır, çok, hayır,
bugün
hayır.
Bizim günümüz gönüllülük günü arkadaşlar. Sevgili dinleyenlerimiz, evet. Temada gönüllülüğü konuştuk. AFAD'da gönüllülüğü konuştuk. İşte üniversite öğrencisi olmakta da gönüllülük olabiliyormuş. Bunu da Nigar Gürlek bize öğretiyor.
Her işi evet severek yapmak lazım. Sevmek önemli olan. Sevdiğiniz zaman hiçbir iş zor gelmez size zaten.
Peki siz kaçıncı sınıfta staja başladınız?
Ben şimdi 4. sınıftayım. Pandemi dönemi 2 sene ara verdik. Vermemiş olsaydık şimdi mezun olmuş olacaktık. Fakat ara verildiği için bu sene 4. sınıfımızı tamamlıyoruz. İkinci mezunu olacağız okulu. 4. sınıfta da staj yapılıyor. Şu anda Antalya Huzur Evi'nde staja devam ediyoruz. 6 arkadaş.
Çok güzel. Mezun olduğunuzda bir de diplomanız olacak sanırım.
Bir belge verilecek bize, evet.
Çok güzel. Ondan sonrası için hayalleriniz nedir Nigar Gürlek?
Ondan sonraki hayatım, hayallerim neler olacak? Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk. İyi ki İsmail Turfan hocamız bu okulun önderi, lideri oldu da güzel insanların yolları kesişti diyorum.
Harika.
Çok güzel arkadaşlarımız oldu, dostlarımız oldu. Onlarla toplanıyoruz, çeşitli etkinliklere katılıyoruz. Benim şimdi bu etkinliğime Huzur Evi'ne katıldı. Ara ara buraya ziyarete geleceğim. Siz... Arkadaşlarım burada çok güzel dostlar, çok güzel insanlar var. Malatya'dan ve Hatay'dan, Huzur Evi'nden gelen konuklar var, sakinler. Evet. Ben de oralarda kaldığım için bölgelerini de biliyorum. Çok güzel sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz oldu. Ona da devam edeceğim. Bir de bizim yüksek lisansımız var. Bitirenler yüksek lisansa da devam edecekler.
Çok güzel. Siz edeceksiniz bence. Öyle bir şey hissediyorum.
Etmeyi düşünüyorum. Güzel bir proje tema bulursam.
Harika.
Evet.
Harika, çok güzel, çok güzel. Peki bunun dışında şöyle olduğunu düşündüm açıkçası sizinle konuşurken, yani ömrün her deminde farklı bir haz alınır elbette, ama sanki bu son yaşadığınız, hani memuriyet yıllarında yaşadığınızdan çok daha keyifli ve sizde daha fazla iz bırakan yıllarmış gibi geldi bana, doğru mu?
Muhakkak, tabii ki muhakkak. Yani o zaman çocuklarınız var, sorumluluklar var, koşturuyorsunuz, evet. Ona yetişin, ona yetişin, iş bazen ağır bile gelebiliyor çalışma hayatı. Ama şu anda çocuklarınız büyüdü. Yani evde çok fazla büyük bir sorumluluk yok. Emeklisiniz. Bu işi keyifle, dediğim gibi isteyerek, severek yapmak lazım. Koştura koştura, heyecanla gittim geldim ben okula.
Çok
ve
güzel.
Bitecek diye de üzülüyorum.
Çok güzel.
Sevmek. Her şeyin başı sevmek ve gerçekten gönülden istemek lazım. Gelişim.
Peki o zaman biz şimdi artık İsmail Hoca ile sohbet edelim biraz. Ne dersiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Huzur Evi'nde bulunan bütün büyüklerimizin ellerinden öptüğümüzü lütfen söyleyin. Herkese sağlık, huzur, neşe diliyoruz. Hoşça kalın Nigar Hanım. Sizi tebrik ediyoruz.
İyi günler diliyorum.
Teşekkürler. Evet sevgili dinleyenlerimiz, hayatın açıkçası farklı demlerinde, farklı aşamalarda eğitim, öğretim diyoruz ama 60 üstü gerçekten çok cazip bir fikir ve gönüllülük esasına dayanıyor olması da bence çok kıymetli diye düşünüyorum ben. Biz şimdi az sonra Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü ve Gerontoloji Bölüm Başkanı, Tazelenme Üniversitesi'nin de kurucusu Profesör Doktor İsmail Tufan'la konuşacağız. Merak ettiklerimiz var konuya ilişkin elbette. Anladığımız kadarıyla Antalya'da Akdeniz Üniversitesi deyince hani açıkçası birazcık kıskandım ben. Bunun Ankara versiyonunu acaba hocamız ne yapsa yapsa, acaba Ankara'ya da taşısa mı? Çünkü emeklilik bizim de yaklaşıyor. İsmail Hocam hoş geldiniz. Profesör Doktor İsmail Tufan. Merhaba, hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
Merhabalar, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
Çok çok teşekkür ederiz. Bir öğrencinizin sesini duyduk. Ufkumuz açıldı, heyecanlandık, mutlu olduk. Bir de dedik ki bir bilene soralım bakalım. Neymiş bu Tazelenme Üniversitesi?
Tazelenme Üniversitesi'nin bir sloganıyla başlayalım isterseniz.
Olur.
Öğrenme cehalete zarar. Evet, bu bağlamda Biz Tazelenme Üniversitesi'nin özellikle yetişkin eğitiminde üniversitemizin, Akdeniz Üniversitemizin hayata geçirdiği Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü olarak hayata geçirdiğimiz bu güzide sosyal sorumluluk projesi karşılığını yetişkin eğitiminde yeni bir pencere açarak ülkemiz yüksek öğretimin yeni bir önemli, güçlü eğitim programını oluşturmuştur.
Şimdi İsmail Hocam, hangi yılda başladınız siz bu çalışmalara peki?
Biz 2014'te hazırlığına başladık.
Evet.
2016 yılında ilk eğitime başladık. Hı hı. 2022 yılında araya COVID-19 pandemisi girdi.
İlk mezunları verdiniz.
İlk mezunlarımızı biraz gecikmeli verdik. Hı hı hı. Ve dünden beri de ilk mezunlarımıza yaklaşık 3 yıl sürecek yüksek lisans programı imkanını sunduk.
Harika.
Ve ardından da kısmet olursa yüksek lisanslarını başarıyla bitirirlerse ilk mezunlarımız ardından doktoralarını da biz de tamamlama imkanına sahip olduk.
İsmail Hocam, kaç öğrenciniz var?
Şu an toplam 3090 kayıtlı öğrencimiz var.
Harika.
3090 ve Türkiye genelinde yaklaşık 17.000 kayıtlı öğrencimiz
var. Tamam, şimdi bir dakika, başka bir yere geldik. Türkiye genelinde dediniz. Ben burada çok kıskandım çünkü Akdeniz Üniversitesi'nde olduğu için bizim de emekliliğimiz yaklaşıyor. Acaba biz yapamaz mıyız, gidemez miyiz? Neden orada sadece dedim ama siz nasıl Türkiye geneline yayabiliyorsunuz bunu? Online eğitimlerle mi? Nasıl yapacağız o işi?
Hayır. Türkiye genelinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Anadolu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, bunun yanı sıra Mehmet Akif Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, gibi.
Ankara demediniz. Hala Ankara demediniz.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kuruluş aşamasında.
Ha, kuruluş aşamasında, tamam. Bizim evet, emekliliğe yani, yetişir o zaman. Biz de merak ediyoruz.
Önümüzdeki dönemde onların da eğitime çok güzel başlayacaklarını şimdiden öngörebiliriz.
Çok güzel. Çok heyecan verici bir proje gerçekten. Peki siz ömrünüzün pek çok alanında farklı yaş gruplarından aslında sonradan çok farklı yaş gruplarına geçmiş durumdasınız ama gençlerle de çalıştınız. Peki evet. 60 üstü grubun acaba heyecanı biraz daha fazla mı? Daha mı istekliler? Nasıl bir kefeye koyduğunuzda ne çıkıyor ortaya hocam?
Bence her yaş grubunun kendine ait eğitimde heyecanı ve heyecansızlığı var.
Evet, evet.
Bu kişinin biyografyasıyla, aldığı eğitimle, aile yapısıyla, ona sunulan imkanlarla alakalı.
Evet.
Şimdi gençlikte büyük bir yarışın içerisinde oluyoruz ve rakiplerimiz de bizim gibi bu yarışın birer parçası.
Evet.
Ama yetişkin eğitiminde önünüze rakip yok. En büyük rakip zihinsel anlamda kendinizi alıkoyan, çevresel koşullardan nasıl daha ileriye götürebileceğinizle bir alakalı.
Doğru.
Yani eğer sağlığınızı korumak, zihin, beden, ruh sağlığınızı korumak ve ileriye dönük daha yaşamınıza anlam katmak istiyorsanız o zaman kendinize şu soruyu sorarsınız. 65 yaşında bir insan kaç yaşındadır? Ki bu Paul Baltes adlı hocamızın önemli bir sözüdür.
Evet.
Ve öğrencilerimizin çoğu bu soruyu kendilerine sorarlar. Ve bu bağlamda da yaşamlarına yeni bir anlam katmanın gayreti içerisinde olurlar. Dolayısıyla bize gelenler aslında arayanlardır. Arayıcılardır. Yani bir arayış içerisinde olanlardır. Emeklilik veya meslek hayatından arındırıldıkları dönemde yaşamlarında yeni bir adım atmanın heyecanını duyan insanlardır. Çok çünkü güzel. Öğrenme dediğimiz şey sadece üniversitede dört duvar arasında olan bir şey değil. Çünkü biz nefes aldık, nefes verdiğimiz her an öğreniyoruz. Dolayısıyla bu sürecin hayatımızın bir parçası olduğunu ve bu süreçte elde ettiğimiz diplomanın ise sadece bir kağıt parçasından ve bize bazı mesleki anlamda yaşamda imtiyazlar sağlamaktan öte giden bir şey olmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla insan her zaman öğrenmeye hazır bir bedene, zihne sahiptir. Ve bunun farkında olanlar ve bunu tekrar yeniden güçlü bir şekilde hayata geçirmek isteyenler, kendisine tekrardan yeni oyun alanları açmak isteyenler, dolayısıyla Tazelenme Üniversitesi'nin bugün birer gururlu öğrencileridir.
Çok güzel. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten ufkumuzu açan bir sohbet oldu bu bizim. Aklımızda kalacak bu. Özellikle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Ankara'da da kurum aşamasında
tabii
dediniz.
Tabii sizi de bekliyoruz.
İnşallah hocam. İnşallah. Profesör evet. Doktor İsmail Tufan'la sohbet ettik. Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü ve Gerontoloji Bölüm Başkanı, Tazelenme Üniversitesi kurucusu. Evet, hocamızla sohbetimizi burada nihayetlendiriyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Sefa Aktan'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
Eskitir adamı yıllar birden. atlamak gerek yeniden. Hayat beni yordu dersen, aşkla yıkan o zaman yeniden. Aşk olsun da düş olsun, İster sonunda yaş olsun. Günler gecelerde yaşanırlar, kim unuttuysa taş olsun. Günler gecelerde yaşanırlar, kim unuttuysa taş olsun. Kim unuttuysa taş olsun. Kim unuttuysa taş olsun.
Baş tacı.